Ayrım 14, sayfa 240-11. Ama işler hiç de Çiçikov'un istediği gibi olmadı. Her şeyden önce düşündüğünden çok geç uyandı. Bu birinci terslikti. Kalkar kalkmaz arabanın ve öteki şeylerin hazır olup olmadığını öğrenmek istedi. Ama ne araba ne de ötekiler hazırlanmıştı. Bu da ikinci terslikti. Öfkeden deliye dönmüştü. Hatta bizim Stefan'a bir tokat indirmeyi kafasına koyarak bakalım kendini nasıl savunacak diye merakla, öfkeyle ve sabırsızlıkla onun gelişini bekledi. Selifan hemen geldi ve bir takım beylik özürleri birbiri peşine sayıp dökmeye başladı. Acele yola çıkılması gerektiğinde uşakların yapılması gereken işlerin neden yapılmadığını açıkladıklarını, özür diledikleri basit sözlerdi bunlar. Selifan, Pavel Ivanoviç dedi. Atların nallanması gerekiyor. Ah, seni eşek herif, seni namussuz. Neden daha önce söylemedin, yoksa zaman mı bulamadın? Yo, zaman vardı. Hem tekerleklerin de demir çemberlerini yenilemek gerekiyor. Pavel Ivanoviç. Çünkü yol çok bozuk. Eski çemberler dayanmaz. Hem izin verirseniz bir şey daha var. Araba da sağlam değil. Öyle bir durumda ki bu durumda iki duraktan öteye gidemez. Alçak. Çiçikov böyle bağırırken elini de havaya kaldırmış, üzerine yürümüştü. Selifan'a o kadar yaklaşmıştı ki efendisinden bir yumruk yiyeceğini gören arabacı geri sıçradı. Çiçekov bağırıyordu. Sen beni öldürmek mi istiyorsun ha? Benim canımı mı alacaksın, yoksa beni yolda boğazlamayı mı düşünüyorsun? Haydut, iğrenç herif, canavar herif ha? Nesin sen? 3 haftadır burada değil miyiz ha? Şimdi son anda karşıma çıkmış kekeliyorsun. Serseri, yan gelip yatman, yiyip içmen, arabayla gezmen için mi tuttum seni ha? Senin bunları bilmen gerekmez mi ha? Önceden bilmiyor muydun? Pekala biliyordun değil mi ha? Cevap ver, biliyordun değil mi ha? Selifan başını önüne eğerek, biliyordum diye cevap verdi. Biliyordun da neden o zaman söylemedin ha? Selifan bu soruya hiç cevap vermedi ama başını önüne eğişinden kendi kendine, bak işte biliyordum ama söylemedim diye düşündüğü anlaşılıyordu. Çiçikov ise bağırmasına devam ediyordu. Defol. Git şimdi demirci çağır. 2 saate kadar her şey bitmeli, işittin mi? Tam 2 saat. Eğer olmazsa ben sana gösteririm. Kemiklerini kırarım seni. Kahramanımız çok öfkelenmişti gerçekten. Selifan aldığı buyruğu yerine getirmek üzere kapıya doğru yürüdü. Orada durarak, yalnız bayım, perçemli atı da satmamız gerekir. Çünkü Pavel Ivanoviç alçağın biri o, hiçbir işe yaramaz. Yolda da Tanrı korusun başımızı belaya sokar. Ne? Şimdi gidip bir de pazarda at mı satacağım? Vallahi Pavel Ivanoviç gösterişten başka işe yaramaz. Gerçekten de düzenbazın, namussuzun biri. Eşi yoktur bu atın. Aptal, ben ne zaman istersem o zaman satarım. Yeni mi geldi aklın başına? Bak eğer demircileri hemen getirmezsen, her şey 2 saate kadar hazır olmazsa yumruğu suratına indiririm. Kendin bile tanıyamazsın suratını. Yürü, defol. Selifan çıktı. Çiçikov öfkeden deliye dönmüştü. Yolda başına gelebilecek bir bela için yanından hiç ayırmadığı kılıcı yere fırlattı. 15 dakika kadar demircilerle pazarlık etti. Çünkü İşin acele olduğunu anlayan demirciler 6 kat fazla para istemişlerdi. Çiçikov onları haydutlukla, alçaklıkla, yolcuları soymakla suçladı. Hatta öteki dünyadan bile söz açtı ama demirciler Nuh diyor peygamber demiyorlardı. Çok inatçıydılar. Yalnız fiyatta indirim yapmamakla kalmadılar. Üstelik de 2 saatlik işi tam 5,5 saatte bitirdiler. Bu araba onarma işi süresince her yola çıkmak üzere olan yolcunun yaşadığı o ilginç, hoş anları hem de uzun süre yaşama mutluluğuna erişti kahramanımız. Her şey valize yerleştirilmiştir. Odada yalnız sicimler, kağıt parçaları, süprüntüler görünür. Yolcunun aklı fikri hep yolda, yolculuktadır. Yerinde duramaz, pencereden gelip geçenlere, onların yolculuğun huzursuzluğunu yaratan şeye bakmalarına kızar. Öfkesi her geçen dakika artar. Gördüğü her şey, karşıdaki dükkan, bitişik evde oturan, kısa perdeli pencereden bakan yaşlı kadının başı. Her şey öfkesini arttırır. Ama yine de pencereden ayrılamaz. Kimi hiç kaygısız gibi durur, kimi de önünde kıpırdayan, kıpırdamayan her şeye dikkatle bakar. Can sıkıntısıyla camda vızıldayan bir sineğe bakar. Bakar ve sonunda sineği parmağıyla eziverir. Neyse, en sonunda her iş bitti. Beklenen an geldi, her şey hazırdı. Arabanın önü onarılmış, hayvanlar sulanmış, tekerlekler yeni gibi olmuş ve haydut demirciler aldıkları paraları tek tek sayıp iyi yolculuklar dileyerek ayrılmışlardı. Arabaya atlar koşuldu ve o anda alınan iki sıcak pide de arabaya yerleştirildi. Selifan kendi yiyeceği öteberiyi oturduğu yerin altına ve ceplerine çoktan yerleştirmişti. En sonunda Çiçikov da zengin bir beyefendiyi uğurlamada adet olduğu gibi yolun iki yanına dizilmiş bir yığın uşak ve arabacıların arasından geçti. Dolandırıcı garsonun bakışları arasında arabasına binerek yerine yerleşti. Tam bekarlara yaraşan kentte uzun süre, belki de okuyucuyu sıkacak kadar uzun süre kalmış, arabanın sonunda hanın avlu kapısından çıktı. Çiçikov, Tanrı'ya şükürler olsun diye geçirdi içinden ve haç çıkardı. Selifan kırbacını şıklattı. O ana değin tek ayağı üzerinde basamakta duran Petruşka onun yanına oturdu. Gülcistan halısının üzerine iyice yerleşmiş bulunan kahramanımız sırtını meşin yastıklara dayadı. İki sıcak pideyi de yastık yaptı ve araba bozuk yollardan, köprülerden hopluya zıplaya ilerlemeye başladı. Araba ilerledikçe sıçraya sıçraya geriye doğru uzaklaşan, belki de ömrü boyunca bir daha göremeyeceği evlere, duvarlara, çitlere, yollara baktıkça tuhaf duygularla dolup taşıyordu bizimki. Bir köşe başında kalabalık bir cenaze alayıyla karşılaşan araba durmak zorunda kaldı. Çiçikov eğilerek Petruşka'ya kimin cenazesi olduğunu sordurttu ve savcının olduğunu öğrendi. Tuhaf bir korkuya kapılarak köşesine sindi ve arabanın perdelerini indirdi. Bu sırada Petruşka ile Selifan ise şapkalarını saygıyla çıkartmışlar. Cenaze alayına katılanların kaçının arabalı, kaçının ya da olduğunu saymaya çalışıyorlardı. Çiçikov onlara kimseyle konuşmamalarını, selamlaşmamalarını sıkı sıkı tembih ederek perde aralığından kendisi de alayı gözetlemeye başladı. Hemen hemen bütün memurlar şapkalarını çıkarmışlar. Tabutun ardından gidiyorlardı. Kahramanımız arabasının tanınmasından çok korkuyordu ama neyse ki hiç kimse ilgilenmedi onunla. Hatta cenaze alayına katılanların konuşmaya adet edindikleri canlı sözler bile söylenmiyordu. Herkes kendi derdine düşmüş, kendi durumunu düşünüyordu. Yani genel vali nasıl bir adamdı acaba? Onlara nasıl davranacaktı? Yaya giden memurların ardından başlarına yaz tülleri örtmüş kadınların arabaları geliyordu. Ellerinin ve dudaklarının hareketine bakılırsa çok canlı konular konuştukları anlaşılıyordu. Belki onlar da yeni gelen valinin gelişini konuşuyorlar. Vereceği balolar üzerine tüm tahminler ileri sürüyorlar. Ve bu arada da son modaya göre yiyecekleri elbiselere, dikecekleri su taşı ve fistolardan söz ediyorlardı. Sonunda bu arabaları birbiri ardından geçen boş arabalar izledi. Artık geçecek bir şey kalmadı. Kahramanımız gidebilirdi. Deri perdeyi kaldırdı ve derin bir nefes alarak "Hey gidi savcı, yaşadın, yaşadın, öldün. Gazeteler senin ölümünden saygıyla, memurlar ve öteki insanlar için gerçekten acı bir kayıp" diye bahsedecekler. "Saygıdeğer bir vatandaş, iyi bir baba, örnek bir koca yitirdik" diyecekler. "Ardından ağlayan dul ve yetimler bıraktı" diye de ekleyecekler belki de. "Oysa seni öteki insanlardan ayıran tek özelliğin gür kaşlarındı" diye düşündü. Sonra Selifan'a atları dört nala sürmesini emretti ve içinden yolda cenazeye rastlamak iyidir derler. Ben de şanslıymışım diye geçirdi. Bu arada araba daha ıssız sokaklardan geçti. Kentin sonunu gösteren uzun ağaç çitleri de geride bıraktı. İşte artık kaldırım da sona erdi ve bütün engeller kalktı. Kent artık görünmez oldu. Artık önlerinde de iki yanda kilometre taşları, istasyon bekçileri, kuyular, yük arabaları, semaverleri, koca karıları, kucaklarında yulaf demetleriyle koşuşan sakallı köylüleriyle gri köyler, ağaç kabuğundan yapılmış yürüdüğü 800 verstin aşındırdığı çarıklarıyla bir yolcu, un fıçıları, çarıkları, pideleri ve öteki ufak tefek şeylerle dolu küçük ahşap köy dükkanları, alaca renkli tahta perdeler, onarılmış köprüler, çevrede uzayıp giden tahtaları, köylülerin yük arabaları, içinde mermi bulunan, üzerinde topçu bataryası yazılı bir sandık taşıyan bir atlı asker. Uçsuz bucaksız bozkırlar arasında yer yer görünen yeşil, sarı çizgiler halinde sisler içinde yükselen çam ormanları. Ufukta sinek bulutu gibi görünen karga sürüsünün sesleri. Rusya, Rusya, benden ne kadar uzak olursan ol, seni yine görüyorum her an. Sende her şey dağınık, sığınaksızdır. Yaratılışında bakanı ne neşelendirecek ne korkutacak bir özellik, ne de doğayla yarış edebilecek bir sanat şahlanışın vardır. Yüksek avlulu, çok pencereli evlerin, yüksekte kurulmuş kentlerin, sert kayalıkların, güzel sarmaşıklı ağaçlıklı manzaraların, kükreyen çağlayanların, bakmak isteyenlerin başını döndürecek yükseklikte uçsuz bucaksız taş yığınlarının, üzüm bağlarının, sarmaşıkların, milyonlarca yaban gülünün bulunduğu yaylaların, inanılmayacak yükseklikteki tepelerinde gümüş gibi parlak gökyüzüne doğru uzanan dağların da yoktur. Sen dümdüz ve açıksın. Kentler senin bu düzlüğünün ortasında nokta gibi bir işarete benzer. İnsanı büyüleyecek bir çekiciliğin de yoktur. Peki ama beni sana bağlayan, çeken bu gizli kuvvet nedir? Senin bir denizden öteki denize, enine boyuna uzayan kulaklarımda, yankılar yapan kederli şarkılarında ne özellik var? Bu şarkıların anlamı ne? Neden insanın yüreğine çarpıntı getiriyor, insanı ağlatıyor, acı bir okşayış gibi kalbimi saran, gözyaşlarımı boşaltan bu ses nedir? Hey gidi Rusyam, benden ne istiyorsun? Aramızdaki bu gizli bağ nedir? Niçin bana öyle bakıyorsun? Niçin senin her şeyin bana bekleniş dolu gözlerle bakıyor? Bak şimdi senin uçsuz bucaklığınla şaşkına dönmüş, kıpırdamadan, duygusuzca ayakta dikildiğim şu anda bir yağmur bulutu başımın üzerinde duruyor ve beni susturuyor. Senin bu uçsuz bucaksız sınırsız gidişliğin neyi gösteriyor? Senin bu sınırsızlığın bir gün sende sınırsız düşünceler doğurmayacak mı? Bu sınırsız senin bir gün eski kahramanları yeniden canlandıracağını göstermiyor mu? Senin bu korkunç gücün beni duygulandırıyor, içime işliyor ve doğaüstü bir ışık gözlerimi kamaştırıyor. Ey pırıl pırıl ufuklar, uçsuz bucaksız düzlükler, ayrı dünyanın toprakları, hey Rusyam! Çiçikov birdenbire, hey dur aptal herif diye bağırdı Selif Ana. Karşıdan gelen arabanın koca bıyıklı arabacısı yanlarında dört nala geçerken başını Selif Ana doğru uzatarak, şimdi indiririm kafana kılıcı diye bağırdı. Canını çıkarırım senin, görmüyor musun devlet arabacısı olduğunu? Ve araba tozu dumana katarak geçip gitti. Ne tuhaf, ne çekici, ne büyüleyici bir sözdür bu yol sözcüğü. Hele kendisi de ne ilginçtir. Güzel bir gün, sonbahar yaprakları uçuşuyor, serin bir hava. Paltonuza sımsıkı sarınır, şapkanızı kulaklarınıza kadar indirir, arabanın en dar köşesine sıkışırsınız. Vücudunuzdan sıcaklığın kovduğu son soğuğun verdiği bir titreşle ürperirsiniz. Atlar dört nala kalkar, rahat, tatlı bir uyku bastırır. Göz kapaklarınız kendiliğinden kapanır ve uyku ile uyanıklık arasında "Kar beyaz değildir" türküsünü, atların nefeslerini, tekerleklerin gürültüsünü duyarsınız. Farkına varmadan yanınızdakinin omuzuna başınızı yaslar, derin bir uykuya dalarsınız. Hemen hemen 5 istasyon geçtikten sonra uyanırsınız. Bu kez hiç tanımadığınız bir kenti, gökteki ayı, eski ahşap kubbeli kararmış kiliseyi, kapkara kütüklerden ve beyaz taşlardan yapılmış evleri, yollara, köprülere ve duvarlara mendilin üzerindeki benekler gibi ay ışıklarının düştüğünü, bunların arasındaki gölgelerin kömür gibi kapkara lekeler halinde göründüğünü, hafif yandan vuran ışığın etkisiyle metal gibi parlayan çatıları görürsünüz. Ortada tek canlı yoktur. Herkes, her şey uykudadır. Yalnız tek bir ışık görürsünüz pencerelerin birinde. Ya bir kunduracı çizme yapıyordur ya da bir fırıncı hamurunu yoğurmaktadır. Ama ne önemi var ki? Ey ulu gece, ey güçlü gök! Senin derinliklerin ne temiz bir karanlığa gömülüdür. Ya hava, ya uzaklarda, orada yükseklerde derinliğe erişilmez duru sonsuzluğun içinde uzayıp giden gök, ciğerlerinize işleyen ayazı iliklerinizde duyarsınız. Yine uyuklar horlarsınız ve başınızı yasladığınız komşunuz homurdanır. Kendi köşesine iyice büzülür. Yine uyanırsınız ama bu kez çevreniz bomboştur. Her taraf bozkırdır, dümdüzdür. Birden kilometre taşları çarpar gözünüze. Sabah olmuştur. Soğuk hava sisinin arasından güneş ışınlarının altın gibi parladıklarını görürsünüz. Daha soğuk, daha da keskinleşir rüzgar, daha da sımsıkı sarınırsınız paltonuza. Ne güzel bir soğuktur bu. Hele bu bastıran uykunun tatlılığı, bu sarsıntı iyice uyandırır sizi. Güneş tam tepenizdedir. Birinin biraz daha yavaş, yavaş diye bağırdığını duyarsınız. O anda bir yük arabasının yanından geçiyorsunuzdur. Aşağılarda geniş bir düzlük, bir havuz görüyorsunuz ve havuzun suyu güneşle maden gibi parlıyordur. Yamaçta köylü kulübeleri sıralanmış, köy kilisesinin haçı yıldız gibi parlıyordur. Köylülerin gevezeliklerini işitir ve acıktığınızı hissedersiniz. Ey Tanrım, uzun yollar, yolculuklar ne güzeldir. Kaç kez tam ümitsizlikten, yorgunluktan, çıldıracağım anlarda kurtarmıştır beni. Kaç kez en olmayacak düşünceleri, fikirleri, şairane ilhamları verdin bana. Bu sırada bizim Çiçikov da derin hülyalara dalmıştı. Onun neler düşündüğüne bir bakalım. İlkin o kentten ayrıldığına kesin olarak inanabilmek için ikide bir arkasına bakıyor. Ve hiçbir şey düşünmüyordu. Artık kentin çok uzaklarda kaldığını görüp kentin dışındaki ne demirci, ne değirmen, ne de öteki dükkanların göründüğünü, hatta taş kilisenin beyaz tepesinin çoktan geride kaldığını anlayınca yalnız yollarla ilgilenmeye başladı. Sağına soluna bakıyor ve ne nokta nokta kentinin kafasından silmeye çalışıyordu. Sanki o bu kenti ta çocukluğunda görmüştü. Biraz sonra bu yola bakmaktan bıktı ve gözleri yumulmaya başladı. Başını yastığa dayadı. Doğrusunu söylemek gerekirse yazar onun bu davranışına sevinmiştir. Çünkü bundan yararlanarak siz okuyucularına kahramanı hakkında biraz bilgi verecektir. Şimdiye değin Nozriyev'den, balolardan, kadınlardan, kent dedikodularından, binlerce küçük saçma sapan şeylerden ki bunlar yazıya geçince saçmadır ama aslında gerçek hayatta çok önemli olaylardır. Söz etmekten bir türlü buna fırsat bulamamıştır. Şimdi biz bütün bunları bir yana bırakalım ve asıl konumuza dönelim. Kahramanımızın okuyucularımın tam hoşuna gidecek bir kişi olarak seçildiği kuşkuludur. Hele kadınların hiç hoşuna gitmez. Bakın bu çok önemlidir çünkü kadınlar kahramanın kusursuz olmasını isterler. Eğer onun gerek ruhunda gerek dış görünüşünde en ufak bir leke görürlerse hayır çıkmaz artık. Yazar istediği kadar onun ruhunu deşmeye, bir ayna gibi tüm ayrıntılarını yansıtmaya çalışırsa çalışsın boşunadır. Yazarın en ufak bir değeri kalmaz. Çiçikov'un şişman, orta yaşlı olması da yazar için önceden bir felaket yoludur. Çünkü kahramanın şişman olması bağışlanmaz bir kusurdur. Kadınların çoğu bu durumda hemen hemen burun kıvırır ve öf amma da çirkin damgasını yapıştırıverirler. Tuhaftır. Yazar da bunu çok iyi bilmesine rağmen daha erdemli bir kahraman seçememiştir ama belki de bu romanda şimdiye değin ele alınmamış bir konu anlatılabilir. Rus ruhunun sınırsız zenginliği gösterilmek istenebilirdi. Tanrı vergisi değerlere sahip bir adam ya da yeryüzünde eşi bulunmayan ruhunda sonsuz güzelliklerin bulunduğu, uğruna insanın kendini feda edebileceği güzel bir Rus kızı kahraman olarak alınabilirdi. Belki gerçekten de o kahramanların yanında öteki ulusların kahramanları çok basit. Bu kitabın süslü bir romanın yanında kalışı gibi ölü kalırlardı. O zaman Rus canlılığı hemen hemen kendini gösteriverecekti. Öteki ulusların doğasına şöyle bir dokunup geçiveren şeylerin İslav ruhuna nasıl işlediği gözler önüne serile verilecekti. Ama bütün bu ileride olabilecek şeyleri ne diye açtım sanki. Çoktan yaşını başına almış, hayatta epey gün görmüş bir yazar için kendini delikanlı gibi oluruna bırakıvermek çok ayıp oluyor doğrusu. Her şeyin yeri ve zamanı vardır. Doğrusu kahraman olarak erdemli bir kişi seçilmemiştir. Bunun nedenini de anlatayım size. Artık zavallı erdemli insanı rahat bırakmanın zamanı gelmiştir. Çünkü artık erdemli insan sözü kullanıla kullanıla bıktırmıştır insanı. Çünkü erdemli insan bir binek atı gibi olmuştur. Ona binmeyen, sırtına kamçıyı indirmeyen yazar kalmamıştır. Çünkü artık erdemli insanda güç kalmamıştır. Onda artık erdemin izi bile kalmamıştır. Bir deri bir kemik kalmıştır. Çünkü artık erdemli insan iki yüzlülükle suçlanıyor. Çünkü artık kimse saymıyor onu. Artık alçakları arabaya koşmanın zamanı geldi. Biraz da alçaklara binelim.